Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Şeniz Akşiter'den. Karanlık Öyküler, Luna Park Treni. 1. basım, Ekim 2002, Akdeniz Yayıncılık Anonim Şirketi, İstanbul, Altın Kitaplar Yayın Evi. Türkçesi Canan Kim. Ön söz, parantez içerisinde neredeyse, kayıp sanatı icra etmek. Yazma zevkinden daha önce birçok kez bahsettim ve artık bu konuyu temcit pilavı gibi tekrar gündeme getirmek istemiyorum. Ama bir itirafta bulunayım. Yaptığım işin ticari yönünden de bir amatöre has, hafifçe çılgın bir zevk alıyorum. Bu konuda beceriksizlikler yapmak, çeşitlilik yaratmak ve sınırları zorlamak hoşuma gidiyor. Görsel romanlar, parantez içerisinde, Storm of the Century, Rose Red, seri romanlar, parantez içerisinde, Yeşil Yol ve internet üzerinden yayınlanan seri romanlar, parantez içerisinde, The Plant, denedim. Önemli olan daha fazla para kazanmak veya yeni pazarlar oluşturmak değil. Farklı yollarla yazmanın etkisini, sanatını ve hünerini görebilmek, bu şekilde işlemi tazelemek ve sonuçta ortaya çıkan eseri, bir diğer deyişiyle hikayeleri olabildiğince parlak ve başarılı kılmak. Üstteki satırlarda hikayeleri taze kılmak yazmıştım ama dürüstlük adına değiştirdim. Yani hadi bayanlar baylar, artık kendimden başka kimi kandırabilirim? İlk hikayemi sattığımda 21 yaşındaydım. Kolejde sondan bir önceki senemdeydim. Şimdi 54 yaşındayım ve Red Sox şapkamı astığım 950 gramlık bilgisayar yazım işlemcimde pek çok şey yazdım. Çok uzun bir süredir yazıyorum ama yazmak gözümde çekiciliğini hala kaybetmiş değil. Ama yazmayı ilginçleştirip canlı bir hale getirmezsem kısa sürede yaşlanıp güçsüzleşirim. Bunun olmasını istemiyorum. Çünkü ne yazdıklarımı okuyan insanları, parantez içerisinde, yani sizi sevgili sadık okuyucu, ne de kendimi aldatmak istemiyorum. Ne de olsa bu işte birlikteyiz, bu bir randevu. Zevk almamız, eğlenmemiz gerekir, dans etmeliyiz. Tüm bunları belirttikten sonra size yeni bir hikaye anlatabilirim. Karımla benim sahip olduğumuz iki radyo istasyonu var, tamam mı? Biri spor radyosu olan WZONAM, diğeri ise klasik rock çalan WKIT-FM. Parantez içerisinde, biz Bangor'un rock'ı diyoruz. Radyoculuk bugünlerde özellikle de Bangor gibi kanalların çok, izleyicinin az olduğu bir pazarda çok zor. Çağdaş folk, klasik folk, eski şarkılar, Rush Limbaugh, Paul Harvey ve Kase Kasememiz var. Steve ve Tubby Kings istasyonları çok uzun bir süredir faaliyetini zarara geçirerek sürdürdü. Zarar beni huzursuz edecek kadar fazla değildi. Kazanmayı severim. Ama kamuoyu yoklamalarında yerimiz fena olmamasına rağmen yıl sonunda hep zararda oluyorduk. Bu bana Bangor pazarında yeterince reklam geliri olmaması ve pastanın dilimlerinin çok ince olmasıyla açıklandı. Böylece aklıma bir fikir geldi. Büyüdüğüm Durham Mine'deki büyük babamla, parantez içerisinde ben büyürken o da yaşlanıyordu, birlikte dinlediklerimize benzer radyo oyunları yazacaktım. Bir Cadılar Bayramı oyunu. Orson Welles'in Mercury Tiyatrosu'nda meşhur veya bilinmeyen Dünyaların Savaşı'nın Cadılar Bayramı adaptasyonu olduğunu biliyordum elbette. H.G. Wells'in klasik istila hikayesini haber bültenleri gibi okutmak Wells'in fikriydi. Parantez içerisinde ama ne muhteşem bir fikir. İşe yaramıştı. Öyle işe yaramıştı ki ulusal bir panik baş göstermiş, Wells, parantez içerisinde HG değil Orson, bir sonraki hafta Mercury Tiyatrosu'nda halktan özür dilemek zorunda kalmıştı. Parantez içerisinde, o sırada gülümsediğine bahse girerim. Biliyorum, çünkü bu kadar güçlü ve ikna edici bir yalan uydursaydım, ben de gülümserdim. Orson Welles'ın işine yarayanın benim de işime yarayabileceğini düşündüm. Welles'ın adaptasyonunun başladığı gibi dans grubu müziğiyle başlamak yerine Ted Nugent'ın feryat figan söylediği Car Scrapped Fever ile başlayacaktım. Sonra Vicky Tay'in personelinden biri, parantez içerisinde artık kimse onlara disc jockey demiyor, anons yapacaktı. Ben Vicky Haber'den Gigi West. Yaklaşık 1000 kişinin Pickering Meydanı'nda toplanmış büyük gümüş rengi, diske benzeyen bir nesnenin yere doğru yaklaşmasını izlediği Bangor şehir merkezindeyim. Bir dakika, belki mikrofonu kaldırırsam siz de duyabilirsiniz. Ve böylece işe başlayacaktık. Ses efektleri için evdeki üretim olanaklarını roller için yerel tiyatrolardaki oyunculara kullanabilirdim. Ve en iyi tarafı neydi biliyor musunuz? Her şeyden iyi tarafı. Oyunu kaydedip tüm ülkedeki radyo istasyonlarına satabilirdik. Elde edilecek gelir parantez içerisinde muhasebecimin de onayladığı gibi yaratıcı yazarlık geliri değil radyo istasyonu geliri olacaktı. Bu şekilde reklam gelirindeki artışla yıl sonunda radyo istasyonları kâra bile geçebilirdi. Bir radyo oyunu yazma fikri de yazarlık yeteneklerimi kullanarak radyo istasyonlarımı kâra geçirebilme ihtimali de oldukça heyecan vericiydi. Sonuçta ne mi oldu? Beceremedim. Olan bu. Denedim. Denedim ve ortaya kulağa düz yazı gibi gelen bir sonuç çıktı. Akılda bir makara gibi boşalan bir oyun değil, parantez içerisinde, Suspense ve Gunsmoke gibi radyo programlarını hatırlayacak kadar yaşlı olanlarınız ne demek istediğimi anlayacaktır. Kasete kaydedilmiş bir kitap gibiydi. Buna rağmen diğer istasyonlara satıp biraz para kazanabileceğimizden emindim. Ama oyunun başarılı olmayacağını biliyordum. Sıkıcıydı. Dinleyiciyi aldatacaktı. İşi elime yüzüme bulaştırmıştım ve nasıl düzelteceğimi bilmiyordum. Bence radyo oyunları yazmak kayıp bir sanat. Bir zamanlar sahip olduğumuz kulaklarımızla görebilme yeteneğini kaybetmişiz. Ahşap bir bloka parmak eklemleriyle vuran bir radyo efektçisini dinlerken tozlu çizmeleriyle Long Branch Saloon'un barına doğru yürüyen Matt Dillon'u karşımdaymış gibi görebildiğimi hatırlıyorum. Artık bu söz konusu değil, o günler geçmişte kaldı. Shakespeare stili oyun yazarlığı bir başka kayıp sanat. İnsanlar hala kolejlerin sahneye koyduğu Hamlet veya Kral Lear'ı görmeye gidiyor. Ama birbirimize dürüst olalım. Bu oyunlar televizyonda yayınlansa, Hamlet'i Brad Pitt, Polonius'u Jack Nicholson oynuyor olsa bile en zayıf halka veya Survivor 5, Stranded on the Moon gibi yapımlar karşısında izlenme şansları ne olur sizce? Ve insanlar Kral Lear veya Macbeth gibi Elizabeth dönemi oyunlara hala gidiyor olmasına rağmen bir sanat formundan zevk almakla o dalda yeni bir örnek yaratmak arasında çok büyük bir fark var. Arada sırada biri Broadway'de veya başka bir yerde bunu dener ve her zaman başarısız olur. Şiir kayıp bir sanat değildir. Şiir her zamankinden iyi durumda. Elbette gösteriş ve dehayı birbirine karıştıran aptallar çetesi, parantez içerisinde, Met dergisi çalışanlarının kendilerine dedikleri gibi. Her zamanki gibi çalıların ardına sinmiş durumda ama sanatın çok parlak temsilcileri de var. Bana inanmıyorsanız yerel kitapçı dükkanınızdaki edebi dergilere bakın. Okuduğunuz her altı berbat şiire karşılık bir iki iyi şiire rastlayabilirsiniz. Ve inanın bana çöplükle hazine karşılaştırılıyorsa bu oldukça iyi bir oran. Kısa hikayeler de kayıp bir sanat değil ama yok oluşun derin çukuruna düşmeye şiirden daha yakın olduğunu söyleyebilirim. İlk kısa hikayemi uzun yıllar önce 1968'de sattığımda pazarın yıpranmasından dolayı hissettiğim üzüntüyü dile getirmeye başlamıştım bile. 20. yüzyılın ilk yarısında çok popüler olan ucuz dergiler yok olmuştu. Haftalıklar, parantez içerisinde, örneğin The Saturday Evening Post, can çekişiyordu. Aradan geçen yıllar içinde kısa hikaye pazarının giderek daraldığını gördüm. Tanrı genç yazarların hikayelerini yayınlayabilecekleri küçük dergileri, onların kelime yığınlarını, parantez içerisinde, özellikle 2001 yılında ortaya çıkan Şarbon korkusuna rağmen, okuyan editörleri ve ilginç hikayelerin antolojisi için hala yeşil ışık yakan yayıncıları korusun. Onları korumak için Tanrı'nın bütün gününü, hatta kahve molasını bile harcamasına gerek yok. 10-15 dakika yetecektir. Çünkü sayıları çok az ve her geçen yıl daha da azalıyor. Genç yazarlar, parantez içerisinde, bu kitleye ben de dahilim ama orada hiçbir eserim yayınlanmadı. İçin, Kutup Yıldızı gibi bir yol gösterici olan Story dergisi artık yok. Yaşaması için çok çaba gösterilen Amazing Stories de artık yok. Vertex gibi ilginç bilim kurgu dergileri ve elbette Creepy ve Eerie gibi korku dergileri de yok. Bu harika dergiler çok uzun zaman önce yok oldu. Arada sırada birileri bu dergileri hayata döndürmeye çalışır. Bunu yazdığım sıralarda Wired Tales tekrar yayın hayatına dönmeye çalışıyor. Bu çabalar çoğunlukla sonuçsuz kalıyor. Vezinlerle yazılmış Shakespeare tarzı oyunlar gibi göz açıp kapayıncaya kadar yayın hayatına başladıktan çok kısa bir süre sonra yok oluyorlar. Ve bir kez yok oldular mı geri getirmek neredeyse imkansız oluyor. Yitip gidenler yitik halde kalmaktan çok kararlı oluyorlar. Geçen yıllar boyunca kısa hikayeler yazmaya devam ettim. Devam etmemin bir sebebi zaman zaman aklıma fikirler gelmesi, 3000, 9000, en fazla 15000 kelimeye dökülmek için yalvaran güzel fikirler. Bir başka sebep ise pek nazik olmayan bazı eleştiri yazarlarının düşündüklerinin aksine işimin bitmediğini, en azından kendime göstermekti. Kısa hikayeler hala başlı başına birer iş. Bir zanaatçının dükkanından alabileceğiniz her biri diğerinden farklı olan eşyalarla eşdeğerdi. Elbette arka odada el emeğiyle yapılmasını bekleyecek kadar sabırlı ve istekliyseniz. Ama kısa hikayeleri pazarlamak için hikayeler o şekilde yaratıldı diye yine babadan kalma yöntemler kullanmaya gerek yok. Ayrıca bir hayal ürününün satış şeklinin o ürünün değerini azalttığını ve ucuzlattığını varsaymak, parantez içerisinde, eleştiri basınında pek çok geri kafalı böyle yapmış görünüyor, da yanlış. Bana eserlerimi pazarlama konusunda en garip deneyimimi yaşatan ve anlatmaya çalıştığım ana noktaları gösteren Luna Park treninden bahsediyorum. Luna Park treninde yitirilenin geri getirilmesinin çok zor olduğunu, belirli bir nokta geçirdikten sonra yok oluşun muhtemelen kaçınılmaz olduğunu ama yaratıcı yazarlığın bir yönünde, ticari yön, yeni bir bakış açısının bazen bütünü güzelleştirebileceğini anlatmaya çalıştım. Luna Park treni, On Writing'den sonra beni neredeyse sürekli bir fiziksel ıstırap içinde bırakacak bir kazanın ardından gelen iyileşme dönemimde ortaya çıktı. Yazmak acının çoğunu benden uzaklaştırdı. Her zaman benim için en iyi ağrı kesici olmuştur. Anlatmak istediğim hikaye basitliğin ta kendisiydi. Kamp ateşi başında anlatılan hayalet hikayelerinin bir adım ötesi. Ölü adam tarafından arabaya alınan otostopçuydu. Hayal gücümün gerçek dışı dünyasında kaybolmuş bir halde hikayemi yazdığım sırada aynı derecede gerçek dışı olan e-ticaret dünyasında yeni bir oluşum kendini gösteriyordu. Bu oluşumun bir öğesi, sayfalarını elimizle çevirdiğimiz parantez içerisinde iyi yapıştırılmamışsa bazen çevirirken kopardığımız. Tutkalla bir arada tutulan kapak ve yapraklarından oluşan kitapların pabucunu dama atacağını iddia ettiği elektronik kitaplardı. 2000 yılının başlarında Arthur C. Clarke'ın sadece Siber Uzay'da yayımlanmış bir makalesine çok büyük ilgi gösterilmişti. Ama fazlasıyla kısaydı. Parantez içerisinde, ilk okuduğumda kız kardeşinizi öpmek gibi olduğunu düşünmüştüm. Benim hikayem oldukça uzundu. Scribner'daki editörüm Suzan Maldow, parantez içerisinde, bir gizli dosyalar hayranı olarak ona ajan Maldow diyorum, gerisini siz düşünün. Bir gün Ralph Wickinanza'nın teşvikiyle aradı ve elimde elektronik pazarda denemek isteyebileceğim bir şey olup olmadığını sordu. Ona Luna Park trenini gönderdim ve üçümüz, Suzan, Scribner ve ben, yayıncılık tarihinde küçük bir sayfa açtık. Hikayeyi birkaç yüz bin kişi internetten indirdi ve sonunda mahcup olmama yol açan bir miktar para kazandım. Parantez içerisinde, tabii bu lanet olası bir yalan, mahcup falan olmadım. Kaset hakları bile 100 bin dolardan fazla kazandırdı ki bu komik denecek kadar büyük bir miktar. Böbürleniyor muyum? Kendimi mi övüyorum? Bir açıdan evet. Ama size söylemek istediğim bir şey daha var. Luna Park treni beni tam anlamıyla çılgına çevirdi. Havaalanlarının o havalı, şık bekleme salonlarında genellikle diğer insanlar tarafından görmezden gelinirdim. İnsanlar çoğunlukla telefonla konuşuyor veya barda içki içerken laflıyorlardı. Bu durumdan gayet memnundum. Arada sırada biri yanıma gelir, elindeki peçeteyi karısı için imzalayıp imzalayamayacağımı sorardı. Bu kaliteli, takım elbise giymiş, deri evrak çantaları taşıyan adamlar karılarının bütün kitaplarımı okuduğunu söylerdi. Ama onlar hiçbirini okumamış olurdu. Bunu da bilmemi isterlerdi. Sadece çok meşgullerdi. Başarılı insanların yedi alışkanlığını, peynirimi kim yaptığı veya Jabez'in duasını okumuşlardı, hepsi o. Acele etmeliler, hızlı yaşamalılardı. Yaklaşık 4 yıl sonra bir kalp krizi geçireceklerdi ve o sırada iyi görünmelilerdi. Luna Park treni bir e-kitap olarak yayınlandıktan, parantez içerisinde, kapağı, Scribner amblemi ve her şeyiyle sonra bu durum değişti. Havaalanlarının bekleme salonlarında insan yanı ortasında kalıyordum. Boston Amtrak salonunda bile hücuma uğradım. Caddede yürürken yakama yapışıyorlardı. Bir süre için, bir gün içinde 3 talk show programından gelen teklifi geri çevirdiğim oldu. Springer'ı bekliyordum ama Jerry hiç aramadı. Time'ın kapağına bile çıktım. The New York Times Luna Park treninin gözle görülür başarısını ve siber uzaydaki halefi The Plant'in gözle görülür başarısızlığını haber yaptı. Ulu tanrım, The Wall Street Journal'ın ön sayfasındaydım. İstemeden bir patlama yapmıştım. Peki beni çıldırtan neydi? Neydi tüm bunları anlamsızlaştıran? Hiç kimse hikayeyi umursamıyordu. Kahretsin, hikaye hakkında tek bir şey soran bile olmadı. Çok da iyi bir hikaye, basit ama eğlenceli. Amacına ulaşıyor. Bana göre okurken size televizyonunu kapattırdıysa bu hikaye, parantez içerisinde ve koleksiyonda onu takip eden hikayeler çok başarılı demektir. Ama Luna Park treni konusunda herkesin sorduğu sadece nasıl gidiyor, satışlar ne durumda gibi sorulardı. Onlara hikayenin satışını zerre kadar umursamadığımı, benim için önemli olanın okuyucuların yüreğinde bıraktığı iz olduğunu nasıl anlatmalıydım? Okuyucuların gözünde başarılı mıydı, başarısız mıydı? Sinir uçlarına ulaşabiliyor muydu? Korku hikayesinin varoluş amacı olan o küçük ürpertiyi yaratabiliyor muydu? Sonunda yaratıcılığın bozulmasının bir başka örneğine tanık olduğumu anladım. Bir başka sanatın yok olmanın eşiğinde olduğunun işaretiydi. Sırf ürünü pazara farklı bir yöntemle sunduğunuz için büyük bir derginin kapağına çıkmanın tuhaf bir şekilde yozlaşmış bir tarafı var. Hikayeyi internetten indiren o bütün insanların hikayenin içeriğinden çok paketini merak etmiş olabilecekleri ihtimali ise daha da kötü. Luna Park trenini bilgisayarına indiren insanlardan kaçının onu okuduğunu bilmek ister miyim? Hiç sanmıyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirim. E-yayıncılık geleceğimiz olabilir veya olmayabilir. İnanın hiç umurumda değil. Benim için bu yöntemi denemek, sadece tüm benliğimi hikaye yazarlığına verebilmeye çalışmanın ve yazdıklarımı mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırabilmenin bir başka yoluydu. Bu kitap muhtemelen bir süre bestseller listesinde kalacak. O yönden çok şanslıyım. Ama bu kitabı o listede gördüğünüzde kendinize daha önce kısa hikayelerden oluşan bir başka kitabın orada ne kadar süre kaldığını sorun. Ve yayıncıların okuyucunun ilgisini böylesine az çeken bu tür kitapları basmaya devam etmelerini daha ne kadar umabileceğinizi düşünün. Bununla birlikte benim için soğuk bir gecede elimde bir fincan çayla en sevdiğim koltuğa oturup dışarıda esen rüzgarın sesini dinleyerek bir oturuşta bitirebileceğim bir hikaye okumak kadar mükemmel bir zevk pek az bulunur. Ama onları yazmak o kadar zevkli değil. Bu koleksiyonda nispeten önemsiz olan sonuçtan çok daha büyük bir çaba harcanarak yazılmamış sadece iki hikaye var. Her şey olacağına varır ve LT'nin evcil hayvan teorisi. Sanatımı en azından taze tuttuğuma inanıyorum. Bunun en büyük sebebi her yıl mutlaka bir veya iki hikaye yazmaya kararlı oluşum. Para için değil, aşk için olduğu da tam söylenemez. Ama bir tür görev icabı. Çünkü kısa hikaye yazmak istiyorsanız, kısa hikaye yazmayı düşünmekten çok daha fazlasını yapmanız gerekir. Bu bisiklete binmekten çok bir spor salonunda egzersiz yapmaya benziyor. Tekrarlamazsanız elinizde olanı kaybedersiniz. Onları bu şekilde bir araya getirmiş halde görmek bana büyük bir haz veriyor. Umarım size de en az bu kadar zevk verir. Sonucu bana www.stephenking.com adresine girerek iletebilirsiniz. Hem benim için hem kendiniz için yapabileceğiniz bir şey daha var. Bu hikayeleri beğendiyseniz bir hikaye kitabı daha alın. Örneğin Matthew Clem'den Sam the Cat veya Ron Carlos'tan The Huttle Eden. Bu isimler iyi iş çıkaran yazarlardan sadece ikisi. Ve artık resmen 21. yüzyılda olmamıza rağmen bu işi eski yöntemle, her seferinde bir kelime yazarak yapıyorlar. Sonuçta karşınıza çıktığı biçim bu gerçeği değiştirmez. Umursuyorsanız onları destekleyin. En iyi destekleme yöntemi hala değişmedi. Hikayelerini okuyun. Benimkileri okuyan birkaç insana teşekkür etmek istiyorum. The New Yorker'dan Bill Beaufort, Scribner'dan Susan Maldow, uzun yıllar boyunca çıkardığım pek çok işi baskıya hazırlayan Chuck Verrill, Ralph Vicinanza, Arthur Greene, Gordon Van Gelder, The Magazine of the Fantasy and the Science Fiction'dan Ed Ferman, Cavalier'dan Neil Wilden ve 68'de ilk hikayemi satın alan merhum Robert A.W. Lowndes. Ayrıca en önemlisi, en sevdiğim sadık okuyucum olan karım Tabitha'ya teşekkür ederim. Tüm bu insanlar kısa hikayenin kayıp bir sanat olmasını engellemek için çalışmışlar ve halen çalışmaktalar. Ben de öyle. Ve satın alarak, parantez içerisinde, böylelikle maddi destek sunarak ve okuyarak siz de yardım ediyorsunuz. En büyük yardımcı sizsiniz, sadık okuyucu, her zaman siz. Stephen King, Bangor Maine, 11 Aralık 2001.